Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve pak Ehl-i Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi takvimli 23 Mordat 1400, Hicri Kameri 5 Muharrem 1443 ve Milat takvimli 14 Ağustos 2021 Cumartesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki yayınımıza az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarından sonra sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, İmam Hüseyin Ay Muharrem, Ayetlerin Hikayeti, Yüzyılda Yüz Gelişme ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Tahran Radyosu'ndan haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Tümgeneral Selami, İran'ın içinde bulunduğu şartlarda hiçbir ülkenin olmadığını söyledi. Amerika birçok şirket ve kişiye yaptırım kararı aldı. Türkiye'de selde ölenlerin sayısı 31 kişiye yükseldi. Afganistan'da Amerikan darbe ihtimali gündemde. Amerikalı şirket işgalciler Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Hekim, Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılma vakti geldi dedi. Amerikalı aktivistler terörist İsrail'e füze satan şirketin girişlerini kapattılar. Amerika'da orman yangınlarını söndürmede çaresiz kaldı. 1000 ev kül oldu. Şimdi haberler. İslami İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, hiçbir ülke İran'a benzer durumda değil çünkü korona salgınına ek olarak en ağır yaptırımlar ve ekonomik savaş altındayız dedi. Tümgeneral Selami, Horasan Rezeve eyaletine yer alan Meşhed kentindeki Şehit Süleymani Halk Karargahı'nda bir oturumda yaptığı konuşmada, İslam Devrim Muhafızları Ordusu İran'ın içinde bulunduğu durumla ilgili olarak halka hizmet etmeyi bir görev olarak hissediyor dedi. İran İslam İnkılabı rehberinin koronavirüs ile mücadele konusunda silahlı kuvvetlere verdiği emrine atıfta bulunan Tümgeneral Selami, tıbbi önlemlerin yanı sıra koronanın yol açtığı geçim sorunları bize bir başka sorumluluk daha verdi. Bundan dolayı bu konuda da daha ciddiyetle halka hizmet etmeyi sürdürmeliyiz dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı, halkımızın bütün bireyleri koronavirüsten kurtulmak için bu yolda verilen mücadelede gerekli sağlık kurallarına ve tedbirlere azami dikkat etmeliler dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçı, İngiltere Dışişleri Bakanı'na hitaben yaptığı açıklamada Amerika'nın 10 tutuklunun serbest kalmasına engel olduğunu söyledi. Erakçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bay Dominic Raab, siz Anuşa Aşuri dahil 10 tutuklunun serbest kalmasıyla ilgili anlaşmanın haftalar önce sonuçlandığını herkesten daha iyi biliyorsunuz ama Washington'daki dostlarınız buna engel oldu, dedi. Erakçı, Aşuri ve diğer 9 kişi Amerika tarafından siyasi hedefler için rehin alınmışlardır. Umarım bu konuyu halkınıza anlatırsınız, diye yazdı. İngiltere Dışişleri Bakanı Twitter hesabının yaptığı açıklamada bazı iddialar ortaya atarak Anuşa Aşuri ve diğer iki vatandaşı tutukluların serbest bırakılmasını istemişti. Erakçı daha önce yaptığı açıklamada tutuklar konusunun kapsamlı ortak eylem planı COEP ile irtibatlandırılmasının durdurmasını istemişti. Anuşa Aşuri casusluk suçlamasıyla 2017 yılında İran'da tutuklanarak hapse atılmıştı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tiflis Büyükelçiliği'nin çabalarının ardından 4 İranlı tutuklu Gürcistan'dan Tahran'a nakledildi. İran'ın Tiflis'teki Büyükelçisi Ekber Kasimi, Gürcistan Adalet Bakanı arasında yapılan son istişareler çerçevesinde bu 4 mahkumun İran'a nakledilmesi konusunda nihai anlaşmaya varıldığını ve bunun ardından bu işlemin gerçekleştiğini söyledi. İran'ın Tiflis Büyükelçiliği, Gürcistan'daki cezaevlerinde koronavirüsün yayılmasının ardından mahkum ailelerinin endişelerini giderme çabalarının bir parçası olarak İranlı mahkumların hapishanelerde serbest bırakılmasını sağlama çabalarını sürdüğünü söyledi. İran Büyükelçisi, yüzden fazla tutuklunun serbest bırakılması, tutukluların çoğunun nakledilmesi için yeni bir girişimde bulunduklarını, bu çerçevede Perşembe günü 4 İranlı tutuklunun daha İran'a nakledildiğini söyledi. Söz konusu 4 kişinin aile içi anlaşmazlıkların sebep olduğu ihlaller ve diğer sosyal suçlarla bağlantılı olarak hapis cezasına çarptırıldıkları anlaşılıyor. Amerika'nın Hazine Bakanlığı tek taraflı yaptırımları, affedersin tek taraflı siyasetleri ve yasa dışı yaptırımları kapsamında petrol kaçakçılığı ağına katılma bahanesiyle bir şahıs, 4 şirket ve bir petrol tankerine yaptırım uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünü destekleyen bir petrol kaçakçılığı ağına katılma bahanesiyle çok sayıda kişiyi, kuruluş ve tankere yaptırım uyguladığını iddia etti. Yaptırımlar Biden yönetiminin eski başkan Trump'ın İran aleyhinde maksimum baskı siyasetlerini eleştirdiği ve nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini iddia ettiği bir zamanda geldi. 6 aydan fazla süren verimsizliğe ve nükleer anlaşmaya geri dönme sözüne rağmen Biden yönetimi önceki hükümetin yanlış olduğunu düşündüğü siyasetleri sürdürmede ısrarcı. İran, Amerika'nın anlaşmanın ihlaline taraf olduğu göz önüne alınında yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya dönmesi gerekenin Amerika olduğunu ve Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini defalarca vurguladı. Ve Türkiye, haber kaynaklarının bildirdiğine göre Türkiye'de son zamanlardaki yıkıcı sellerde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi. Fars Haber Ajansı'na göre çarşamba günü meydana gelen sel Karadeniz'in Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyı illerini etkiledi. Ev ve köprüleri yıktı, arabaları götürdü. Binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD, selde 5 köprünün çöktüğünü, 2 köprünün daha hasar gördüğünü, yüzlerce köyün elektriksiz kaldığını, birçok yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'ta yaptığı konuşmada seldeki sahneleri gördüğü en kötü sel felaketi olarak nitelendirdi. Karadeniz bölgesinde sık sık şiddetli yağışlar ve seller meydana geliyor. Doğu Karadeniz'e kıyısı olan Rize'de geçen ay meydana gelen sellerde ise en az 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bu arada Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınları ise nihayet Perşembe günü kontrol altına alındı. İklim bilimcileri kömür, petrol ve doğal gazın yanma sonucu oluşan iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları, kuraklık, yangın, sel ve kasırga gibi doğal afetleri daha da kötüleştireceğini ve bu afetlerin ısınmasının beklendiğini söylüyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 285.242 COVID-19 testi yapıldı. 21.372 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 16.492 oldu. 18 yaş üstü nüfusa birinci doz aşı uygulananların oranı %70.41, ikinci doz aşı uygulananların oranı %52.21 olarak kayda geçti. Bu arada sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak, bugün daha tedbirli olalım ifadesini kullandı. Çin şimdiye kadar 100'den fazla ülkeye 800 milyon dozdan fazla korona aşısı teslimatı yaptı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün ciddiyetle takip edildiğini, Çin'in bu konuda elinden gelen her türlü yardımı yaptığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı, aşı örneklerine bakıldığında Çin diğer tüm ülkelerden önce dünyadaki en kapsamlı aşı işbirliği operasyonlarını gerçekleştirmiştir dedi. Bu arada Çin hükümeti dün Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 kökenlerine ilişkin yeni bir soruşturma talebini reddederek siyasi bir yaklaşım yerine bilimsel bir yaklaşım çağrısında bulundu. Amerika bu konuyu siyasi olarak istismar etmeye çalışıyor. Bilindiği gibi koronavirüsü ilk olarak 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde görüldü, ardından dünyaya yayıldı. Taliban yaptığı açıklamada grubun Afganistan'daki son büyük ilerlemesinin Afgan halkı arasında desteğinin bir işareti olduğunu bildirdi. Teslim Haber Ajansı'na göre Taliban grubu Cuma günü grubun Afganistan'daki mevcut durumla ilgili konumu hakkında bildiri yayınlayarak büyük ve hızlı ilerlemenin zorla mümkün olmadığını, Afganistan'ın farklı il ve bölgelerinin ele geçirmesinin halkın Taliban'a desteğinin bir işareti olduğunu bildirdi. Bildirde Taliban'ın Afganistan'ın tüm komşularına kendileri için bir sorun olmayacağı, diplomatlar, konsolosluk personeli, büyükelçiliklerin güvenliğini sağlayacağı, onlar için güvenli bir ortam sağlayacağına dair güvence verdiği bildirildi. Söz konusu bildirdi. Ayrıca Taliban tüm yurttaşlarına her zaman olduğu gibi canlarını, mallarını, itibarlarını koruyacağı ve hiç kimsenin endişelenmemesi için insanlar için güvenli bir ortam oluşturacağını garanti etti. Taliban ayrıca örgüt üyelerinden Beytülmal'e dikkat etmelerini, zira kamu tesisleri, devlet daireleri, parklar, sokaklar, köprüler ve diğer her şeyin kendilerine bir emanet olduğunu bildirdi. Öte yandan bir Afgan medya kuruluşu, Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaklaşırken Afganistan'da bir Amerikan darbesi olasılığını bildirdi. Ariana News, Cuma günü Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA temsilcileriyle temas halinde olan bazı Afgan kaynaklardan alıntı yaparak Amerika'nın Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sessiz bir darbeye hazırlandığını bildirdi. Plana göre Amerikan ordusu, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birinci Başkan Yardımcısı Emrullah Salih ve diğer bazı Afgan yetkililerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Amerikan Büyükelçiliğine gönderecek ve onlardan ülkeyi yönetmedeki yetersizliklerini beyan etmelerini ve gönüllü olarak iktidardan istifa etmelerini isteyecek. Plana göre Afganistan'ın önde gelen şahsiyetlerinden oluşan acil bir siyasi ekip, liderlik konseyi oluşturacak, ülkenin sistem ve yapısının çökmesini önlemek için geçici hükümetin başına bir kişi atayacak. Bu konuda hazırlıkların yapıldığı, Cumhurbaşkanı Gani ve maiyetinin Amerikan güçlerine teslim olmayı reddetmesi halinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın özel güvenlik güçlerine yönelik şiddet ihtimalinin olduğu söyleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Afganistan'ın büyük ölçüde kontrolden çıktığını söyleyerek Taliban'ı saldırıları derhal durdurmaya ve iyi niyetle müzakere etmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı açıklamada Taliban'ın kontrolleri altındaki alanlarda özellikle kadınları ve gazetecileri hedef alan ciddi kısıtlamaların belirtilerinden oldukça rahatsız olduğunu belirterek Afganistan'daki kadınların zor kazanılmış haklarının ellerine alındığını görmek özellikle dehşet verici ve yürek parçalayıcı dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tüm tarafları çatışmanın ağır bedeline ve siviller üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat etmeye çağırıyorum dedi. Suriye'deki Amerikan terörist güçleri Suriye petrolünü yağmalama ve çalmaya devam ediyor. Suriye resmi haber ajansı SANA dün akşam verdiği haberde Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasake eyaletindeki yerel kaynaklardan alıntı yaparak işgalci Amerikan güçlerinin son bir saatte El Velid yasa dışı geçiş kapısından Suriye'den çalınan petrol taşıyan 25 tanker ve kamyona el koyduğunu ve bunları Irak'a gönderdiğini bildirdi. Suriye yetkililer Amerika'nın Suriye'deki girişimleri işgal olarak nitelendiriyor. Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyit Ammar Hekim, hiçbir yabancı gücün ve en önemlisi Amerikan ordusunun bulunmadığı toprak egemenliğine sahip bir ülkeyi tamamlamanın zamanının geldiğini söyledi. Seyit Ammar Hekim, dün Bağdat'ta Muharrem ayının başlamasına ilişkin etkinlikte yaptığı konuşmada ülkenin iç siyasetine uygun olmayan bir dış politikanın mümkün olmadığını belirterek, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin iltifatlara dayalı hatıra fotoğrafı çekmekle sınırlı kalmasını istemiyoruz. İlgi alanlarımıza ve önceliklerimize dayalı ilişkiler istiyoruz dedi. Hekim, Irak hükümetinin komşu ülkeler, bölge ve dünya ile ilişkileri yeniden tesis etme çabalarının ise takdire şayan olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Cuma günü Yemen'deki insani durumu felaket olarak nitelendirdi ve 11 milyondan fazla Yemenli çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre UNICEF, Yemen'in dünyanın en kötü insani kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten raporda, Yemen'de şu anda 11 milyon 300 bin çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve Filistin'in haklı davasına destek veren bir grup Amerikalı aktivist, terörist İsrail için demir kubbe adlı hava savunma sisteminin yanı sıra güdümlü füzeler üreten Raytheon şirketinin girişlerini kapattı. Filistin Eliyahu'ya göre Filistin halkının yalnız olmadığını gösteren aktivistler yaptıkları basın açıklamasında düzenledikleri eylemle şirketin son 10 yılda Filistinleri öldürmek, topraklarına gasp etmek ve apartheid rejimini ayakta tutmak için ırkçı İsrail'e sağladığı milyarlarca dolarlık silah satışlarını protesto ettiklerini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini ve bu ülke ile Dağlık Karabağ sınırında Ermenistan tarafından ateş açıldığını duyurdu. Habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınırda ve Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlaline can kaybı yaşanmadı. Ve son haberimiz. Amerika, Kaliforniya ormanlarını küle çeviren yangınlar karşısında çaresiz kaldı. 30 gündür devam eden ve 490 bin dönümü yakan alevlerin ancak 5'te biri kontrol altına alınabildi. Son 24 saatte 14 bin dönümlük yeşil alan daha yandı. Söndürme çalışmalarına kullanılan ekipman sayısının ise Türkiye'dekinden daha düşük olması dikkat çekiyor. Amerika ekipleri yangınlara 30 helikopter, 450 arazöz ve 6 bin personelle müdahale ediyor. Amerikan orman ve itfaiye ekiplerini çaresiz bırakan alevler yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı meskun mahal bölgesine çok yaklaştı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Eşref Gani'nin görevden istifa etme şartı etrafında. Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani iktidardan istifasının halkın isteğine bağlı olduğunu söyledi. Eşref Gani Kabil'de Dünya Gençler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu ve bu ülkenin komşularının değil sadece Afganistan halkının onun selefi hakkında karar verebileceklerini vurguladı. Bu hususta Pakistan Başbakanı İmran Khan son dönemde Taliban grubunun Eşref Gani'nin iktidardan uzaklaşmasını istediğini belirtmişti. Afganistan Cumhurbaşkanı daha önce onun hükümeti için seçimler aracılığıyla iktidarı devretme ilkesinin paha biçilmez değişmez bir ilke olduğunu bildirmişti. Eşref Gani'nin iktidardan istifa etmek için sadece halkın isteğine bağlı olarak hareket edeceğini açıklaması, onun Cumhurbaşkanlığından yasal süresi dolmadan veya Taliban ile siyasi bir anlaşmaya varmadan önce ayrılmak istemediğini gösteriyor. Aslında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bu ülkenin anayasasında halkın cumhurbaşkanı değiştirme doğrusunda doğru dürüst bir mekanizmanın olmadığını biliyor. Bu yüzden de Eşref Gani iktidar uzaklaşmasını bilinmeyen bir şey olan halkın talebine bağlıyor. Eşref Gani mevcut koşullar altında iktidardan uzaklaşma ve istifa etme gibi bir niyeti olsaydı Afganistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun temsilcilerinin veya siyasi grupları ve kanatlarının talebi üzerine istifa zeminini hazırlayabilirdi. Eşref Gani'nin sözlerinden de Gani'nin Afganistan'da sahadaki değişiklikler olmadan istifa etmek istemediği ve hala iktidardaki varlığını sürdürmek istediği anlaşılıyor. Buna rağmen Afganistan'da farklı farklı vilayetlerin Taliban grubu tarafından devrilmesi ve ele geçirmesi bu ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'nin silahlı kuvvetleri Taliban ile mücadelede organize etmedeki başarısızlığı söylentilerini güçlendirmiş ve ona başarısızlık ithamlarının yöneltilmesine yol açmıştır. Afganistan ordusu 300 bin kadar eğitilmiş askeri güce ve de gelişmiş askeri teçhizatlar ve silahlara sahip olmasına rağmen son 3 ay içinde 16'ya aşkın vilayeti Taliban'ın eline geçti. Şimdi de Afganistan ordu güçlerinin Taliban'ı geri püskürtmek ve bu grubun ilerlemesini engellemek için tam kapasite çalışmadığı tahminleri yürütülmeye başlanmıştır. Bazı uzmanların söylediğine göre Taliban şimdiye kadar farklı şehirler ve vilayet merkezlerini ele geçirmekte pek de zorluk çekmedi. Eşref Gani'nin istifa etmesi veya Taliban'ın ilerleyişini önlemek için milli hakimiyeti gözler önüne serme doğrultusundaki baskılarını sürdüğü bir sırada bazı Amerikan yetkilileri Afganistan'daki milli mülahazalara aldırış etmeden doğrudan Eşref Gani'nin istifasını istiyor. Amerika böyle bir durumda Afganistan Cumhurbaşkanı'nın istifasını zaten bu ülkeden sorumsuz çıkışı ile bu ülke ve milleti için büyük bir soruna ve krize yol açtığını bildiriyor. Bir yandan da Amerika'nın bu ülkede 20 yılı aşkın başarısız varlığı ve Taliban'ı kontrol etmekteki başarısızlığından doğan mesuliyetlerinden kurtulmak için şimdi gerçekleri saptırmak adına Eşref Gani'nin Cumhurbaşkanlığından istifasını istediği düşünülüyor. Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyiş hızı ve Herat dahil vilayetlerin düşüşünün devam etmesinden hareketle başkent Kabil'in de yakın zamanda bu grup tarafından ele geçirileceği söyleniyor. Bu durumda Afganistan'daki siyasi koşulların ve faktörlerin kökten değişeceği de apaçık ortada. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Lübnan'da yeni tur protestoların başlaması etrafında. Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın yakıtta subvansiyonları kaldırma kararı bu ülkede yeni tur geniş çaplı protesto gösterilerini tetikledi. Lübnan hala zor günler ve koşullardan geçiyor. Necip Mikati'nin Lübnan'da yeni kabineyi kurmak için tanıtılması üzerinden 2 haftayı aşkın süre geçiyor. Ancak hala kabine kurulabilmiş değil. Lübnan'daki ekonomik koşullar düşüşe geçtiği bir sırada ve Dünya Bankası'nın raporuna göre Lübnan dünya genelinde en kötü ekonomik koşulların altında bulunduğu sırada Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Salame yakıt subvansiyonlarını kaldırma kararını açıkladı. Lübnan Merkez Bankası 11 Ağustos günü yakıt ithal etme sübvansiyonlarının kaldırıldığını ve bundan sonra yakıt ithalatı için gereken mali kaynaklarını piyasadaki dolar fiyatına göre temin edeceğini açıkladı. Lübnan Merkez Bankası akaryakıt ithalatında daha önce dolar başına 3.900 Lübnan lirası olarak sübvansiyon sağlıyordu. Ancak son günlerde her bir doların kara borsadaki fiyatı 20.000 lirayı aşması denklemi değiştirdi. Bu bağlamda Lübnan Merkez Bankası'nın kararının Lübnan'daki akaryakıt fiyatlarını yaklaşık 5 kat arttıracağı söylenebilir. Burada önemli olan husus bu kararın sadece akaryakıt fiyatlarını yükseltmekte kalmayıp ekmek dahil diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da doğrudan etkilemesi, hatta Lübnan halkının yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına yol açabileceğidir. Dolayısıyla bu konu Lübnan'da yeni halk protestoları turunun oluşmasının önünü açtı. Çünkü bu kararla birlikte halkın gelirinin büyük kısmı akaryakıt için harcanacak. Şimdi de doğal olarak Lübnan halkı Merkez Bankası'nın kararını protest etmek için sokaklara inmiş, yolları kapatmıştır. Lübnan'daki sosyal medya aktivistleri de Merkez Bankası'nın kararını Lübnan halkı için büyük bir geçim kaynağı tokatı olarak değerlendirmiş ve halkın yaşama için tehlikeli bir tehdit olarak nitelendirmiştir. Bu kararın sonuçları ve özellikle sokak gösterileri şeklinde gösterilen halkın ani tepkisi Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un açıklamada bulunması için Riyad Salame'yi çağırmasına neden oldu. Lübnan Başbakanı Hasan Diab da Maliye Bakanı Gazi Vezni'ye yazdığı mektupta Lübnan Maliye Bakanı'ndan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Salame'yi akaryakıtta subvansiyonları iptal etme kararının yasayı ve finansman davasını ihlal ettiği konusunda uyarmasını istedi. Bir başka dikkat çeken noktada Riyad Salame'nin Cumhurbaşkanı ile kabine kurmakta yükümlü olan başbakan arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin yayınlandığı bir durumda akaryakıt subvansiyonunu kaldırmaya karar vermesidir. Riyad Salame 14 Mart hareketine yakın olanlar arasında yer almış ve eski başbakanlardan Saad el-Hariri ile yakın bağları bulunmaktadır. Bu girişime tepki olarak Lübnan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Cibran Basil, Riyad Salame'nin girişimini bir komplo olarak niteledi ve ihtilafların sona erip yeni hükümetin kabine kurmak üzere Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya vardığı sırada Merkez Bankası Başkanı'nın böyle bir karar aldığını yazdı. Bu bağlamda Merkez Bankası Başkanı'nın akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırarak ülkeyi havaya uçurmak istediğini de belirtti. Cibran Basil, bazılarının hükümet kurma sürecinde Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile Başbakan Necip Mikati arasındaki olumlu havayı baltalamaya çalıştığını da kaydetti. Son dikkat çeken husus ise akaryakıt sübvansiyonunun oluşunun Lübnan ekonomisi için bir sorun oluşturursa da mevcut durumda sübvansiyonun kaldırılması kararının Lübnanlı bireylerin ve siyasi grupların siyasi hedeflerine hizmet etmek üzere bir rehin operasyonu olmasıdır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Murdat 1400, Hicri Kameri 5 Muharrem 1443 ve miladi 14 Ağustos 2021 Cumartesi. Bugün 1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Muharrem 61 yılında Ubeydullah bin Ziyad, 1000 kişilik kendi ordusunun Kerbela'ya İmam Hüseyin aleyhisselam ile savaşmak için gönderdiğinde 500 askeri olan Zuhair bin Kays da Kufe'deki Sedah adlı bir köprüde durup İmam Hüseyin aleyhisselama yardım etmek için Kufe'den çıkarılan durdurma görevi verdi. İmama katılmayı hazırlanan Amir bin Ebi Selame, Kays ordusuna saldırdı ve askerler arasından geçti ve hiç kimsenin onu takip etme cesareti yoktu. Amir Kerbela'ya vararak İmam Hüseyin aleyhisselama katıldı ve neticede şehit düştü. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Murdat 1365'te İranlı fakih ve müfessir Ayetullah Ali Necefi Kaşani vefat etti. Hicri Şems'i 1300'de İran'ın Kaşan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Kaşani, yine Kaşan'ın önde gelen alimlerinden olan babasının nezdinde dersler öğrendi ve İslami bilimlerin temel derslerini iyi kavradı. 22 yaşında tahsilini sürdürmek için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimden Medresesine giden Ayetullah Kaşani, 10 yıldan daha az bir sürede dini ilimleri öğrenerek içtihat makamına ulaştı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi, Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim ve Ayetullah Seyyid Abdülhadi Şirazi'den dersler alan Ayetullah Kaşani daha sonra İran'a geri döndü, ardından Kum'da yaşamaya başladı ve daha sonra ise Ayetullah Burujerdi'den dersler aldı ve nihayet Kaşan'da yaşamaya başladı. ...133 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Muharrem 1310'da İranlı ünlü alimlerden Fazıl Maragî lakaplı Molla Ahmet İran'ın kuzeybatısındaki Mara kentinde vefat etti. Maragî Irak'taki Kutsal Necef-i Eşref'teki din ilimler havzasında tahsilini yapıp oradaki önde gelen alimler olan Şeyh Murtaza Ensari gibi alimlerden feyzler aldıktan sonra fıkıh usulü ve diğer dini ilimler dallarında büyüküne kavuştu. Molla Ahmet İran'a geri döndükten sonra ders vermeye başladı ve önde gelen hocalar yetiştirdi. ...27 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Muharrem 1416'da Ayetullah Harşey Muhammed Bagır Kemirey vefat etti. Hicri Kameri 1320'de Humen kenti etrafında dünyaya gelen Ayetullah Harşey Muhammed Bagır Kemirey, fıkıh, usul, tefsir, kelam, tarih, akaid, Arap edebiyatı ve lügat bilimi gibi dallarında büyük maharet kazandı. ...76 yıl önce bugün 14 Ağustos 1945'te Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik güçlere teslim oldu ve böylece 1939 yılından itibaren Nazi Almanya güçlerinin Polonya'ya düzenlediği saldırılar Japonya'da sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin aleyhisselam ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Ey yüce Rabbim, hareketimi açık görüş temeline dayandır. Yolumu hidayet yolu yap. Ve yöntemimi de gelişme ve yücelme yönüne doğru yönelt." İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamında en temel bileşenlerden biri basiret ve aydın görüşlü olmaktır. Basiret terim olarak aydınlık ve has bir nurdur. Vahiy ve imamet ışığından yararlanma ve düşünme sonucunda insan ruhunun derinliklerinde oluşur. Basiretsiz insan beşeri hayattan mahrumdur. Zira düşüncesi karanlıktadır ve hakikati göremez, bu yüzden de gelişme ve saadet yolunu tanımaz. Kur'an-ı Kerim El-An suresinin 122. ayetinde, "İçinde basiret nurunu taşıyanlarla bu nurdan yoksun olan insanları karşılaştırarak şöyle buyurur:
Bismillahirrahmanirrahim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ."
Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. İnsanlarda fikri gelişme ve basiret gücünün en güzel örneğini İmam Hüseyin aleyhisselamın mantığında ve doruk noktasında görmek mümkün. İmam toplumun kritik şartlarını fark etti. Gitmesi gereken yolu tanıdı ve beşeriyeti kurtarmak için kendisini ve hanedanını en ağır facianın fırtınası ile karşı karşıya getirdi. İnsanoğlu her daim kendi çıkarları ve hedefleri uğruna geniş çapta propaganda yaparak halk kitlelerini cehalet karanlığına sürükleyen fitneler ve şeytanların şeytanlığı ile karşı karşıya gelir. Bu tür durumlarda nifak fitnesinden tek kurtuluş yolu basiret ve aydınlatmadır. Aşura hadisesinde hakiki basirete ve bakışa kavuşan insanlar İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında yer aldılar. canı pahasına sonuna kadar direndiler. Ancak bir başka grup cehalet ateşine kapılarak yandılar. İmam Hüseyin'in Aşura kıyamı boyunca nurani sözleri o hasetin yolunu seçmekte sergilediği teşhis gücü ve marifetinin göstergesidir. Hazret toplumda dindarlığın unutulmaya yüz tuttuğunu fark etti. Ve emr-i maruf ve nehy-i münker yapmak ve Allah Resulü'nün siyerini ihya etmek için kıyam etti. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle diyordu. Acaba hakka amel edilmediğini ve batıl men edilmediğini görmüyor musunuz? İmam Hüseyin aleyhisselam dirayeti ve aydın bakışı ile tüm çağların Müslümanlarına İslami toplumun trenini kemal rayından çıkaran bir el veya bir gelişme olursa ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Eğer İslami toplum doğru yolundan sapar ve bu sapma İslam'ın tümünü ve mariflerini tehlikeye atacak olursa, İmam Hüseyin aleyhisselam ne yapılması gerektiğini öğretti. İmam herkesin dikkatini ne zaman hükümet ve ulema fasık olur ve Kur'an-ı Kerim ve hakikatleri tahrif ederse, iyileri kötü ve kötüleri iyi, münkeri maruf ve marufu münker gösterirse, yapılması gereken iş İslami toplumun doğru yayına geri geçirmek olduğuna çekmiştir. İmam Hüseyin aleyhisselam ise bu büyük vacibi, yani İslami nizamı yeniden inşa etmek ve İslami toplumda büyük sapmalara karşı direnmek üzere kıyam etti. O dönemde bu durum, emr-i maruf ve nahy-i münkerin büyük mıstakı olan kıyam yoluyla düzeltilebilirdi. İmam Hüseyin'in izleyeceği yol ve ulaşmak istediği hedefle ilgili basiretli bilinci, Hazret'in zorluklarla karşılaşma biçiminde en güzel haliyle gözler önüne seriliyor. Örneğin bazı rivayetlerde belirtildiği üzere, İmam Aşura günü öğle saatlerine yaklaştıkça, başlattığı reformcu hareketinden duyduğu memnuniyetle, yüzü daha da parlıyor ve yaptığı kıyamın doğruluğundan daha da emin oluyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam ilim ve marifet deniziydi. Alemleri yaradan Allah'tan, derin tanımından hareketle sürekli ona ibadet ediyordu. İmam çoğu zaman şu duayı okuyordu. Ey yüce Rabbim, hareketimi açık görüş temeline dayandır. Yolumu hidayet yolu yap ve yöntemimi de gelişme ve yücelme yönüne doğru yönel. İmam Hüseyin kıyamında çirkinlik ve cehaletle sürekli savaş vardı. İmam insanları basirete davet ediyor, kalplerinde bilinç ve uyanış ateşini yakıyordu. Basiret her insan için gerekli olan bir özelliktir. Tarihin de şehadetine göre basiretsiz insanlar farkında olmadan kandırılırlar. Aşura kıyamında İmam Hüseyin aleyhisselam insanlara nasıl yaşayacaklarını, hayata nasıl bakacaklarını öğretiyor. İmam insanlara hitap ederek onlara yaratılışta yüce konumlarını bulmalarını ve alçaklık bataklığında yok olup gitmemelerini öğretiyor. Zira her insana ancak hür olmak ve hür yaşamak yakışır. Evet, gerçekte Aşura'da yere akan kan, tarih boyunca zulme karşı direniş ve hürriyet fidanını sulamış oldu. Merhum Doktor Seyyid Cafer Şehidi bu konuda şöyle diyor. Aşura kıyamı o gün görecede sonuçsuz kaldı. Ama gerçekte sadece bir sonuç değil, birçok sonucu oldu. Bu kıyam Yezid'in yarattığı facialarla görecede bastırıldı ama hiçbir zaman unutulmadı ve bir dönem Süleyman bin Sorad ve bir zaman şehitlerin efendisinin kanının intikamını almak üzere muhtarın kıyamlarında İmam Hüseyin aleyhisselamın mesajı yeniden dirildi ve ondan sonra da zalim hükümdarların zulmünden acı çeken insanlara İlham kaynağı oldu. Kerbela olayına İmam Hüseyin aleyhisselamın ordusu görevlerini ve bu tarihi kıyamın sebeplerini en iyi biçimde idrak eden bilinçli ve dindar insanların toplandığı yer oldu. Derin bakış ve hakikati idrak etmek Kerbela hamasetini yaratanların en belirgin özelliğiydi. Bu insanlar ne istediklerini, hangi yolu adım attıklarını ve kimlerle savaştıklarını çok iyi biliyorlardı. Bu insanlar eğer Emevi hükümdarlar İslam'ın bayraktarı olursa bu semavi dinin yok olacağını ve harekete geçmedikleri takdirde zalimler ve fasıklar insaniyet ve takva ışığını ebediyen söndüreceklerini biliyordu. Kerbela'nın büyük şahsiyetleri arasında Hazreti Abbas aleyhisselama şahit oluyoruz. Hazreti Abbas aleyhisselam gelecek kuşakların yoluna ışık tutan ve ta Kerbela çölünden insanları şerefe ve insaniyete davet eden yüce bir şahsiyettir. Hazreti Abbas şecaat, cengaverlik, ibadet, geceleri uyanık geçirerek ibadet etmek ve marifet bakımlarından seçkin bir insandı. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselamın direnişini, mutlak iman ve inancını ve derin bakışını takdir ederek onu şöyle hitap ediyor. Senin bir an bile gevşek davranmadığına ve yolundan geri dönmediğine şehadet ediyorum. Zira senin yolun dinde iman ve basiret temeline dayanıyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam ebedileşen kıyamı ile çok güzel bir hakikati gözler önüne serdi. Şöyle ki, eğer beşeri topluma zulüm ve çirkin hakim olur, iyilik ve fazilet ışığı sönecek olursa, dini değerleri ihya etmek için, velev ki canımız pahasına olsun, kıyam etmek gerekir. İşte bu yüzden imamın kıyamı muazzam bir hamasete dönüşerek, dünya genelinde adalet ve reform peşinde olan tüm hareketlere örnek oldu. Evet, Kerbela hamaseti 70 küsürlük bir kalabalığın şehadetiyle son bulmuyor. Bilakis tüm beşeriyeti kapsıyor. İmam Hüseyin'in çağımız için mesajı da tüm Müslümanları uyarmaktır. Buna göre eğer Müslümanlar bugün İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sorunlara karşı duyarsız ve sessiz kalacak olursa, zorba güçlerin sultasına zemin hazırlamış olurlar. Dolayısıyla Müslümanlar vahdet ve dayanışmasını korumak ve dini basiretini geliştirmekle İslam topraklarını savunmaları ve sultacı güçlerin zalimane isteklerine boyun eğmemeleri gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.